Ayrım 2.
Bahattin Bey'in vurulduğu gün annem Mihriban Hanım trenle Berlin'e gidiyormuş. Olayı Alman gazetelerinden öğrenmiş. Gazetelerde Cemal Azmi Bey'in fotoğrafını görmüş. Annem Cenan teyzemin evine bir tek Alman'ın taziyeye gelmediğini söylerdi. Talat Paşa'nın hanımı Hayriye Hanım sık sık teyzemin ziyaretine gelirdi. Talat Paşa'nın ölüm yıl dönümlerinde Hürriyet-i Ebediye anıtına gidilirdi. Talat Paşa'nın çocuğu olmadı. Hayriye Hanım sonradan evlendi, iki çocuğu oldu. Murat Bardakçı, Talat Paşa'nın oğulları diye yazdı. Ama bu doğru değildi. Hayriye Hanım, Talat Paşa'nın ölüm yıl dönümlerinde çocuklarına "Haydin babanıza gideceğiz" derdi. Hüsrev Gerede Caddesi Gözen Apartmanı'nda otururdu Hayriye Hanımefendi. Bu evi de Atatürk vermişti. Bu eve sık sık gittiğimizi hatırlarım. Bahattin Şakir Bey vurulduğunda cebinden oğullarının fotoğrafları çıktı. O fotoğraflar bendedir. Celal'in öleli 20 yıl oldu. Doktor Bahattin Şakir'in adı Celal Bayar'ın anılarında da geçer. Annem, Bayar Bahattin Şakir'in çömeziydi derdi. Söz edilen kişi Bahattin Şakir değil, fakat Doktor Nazım Bey olabilir. Doktor Nazım Bey 1907'den meşrutiyetin ilanına kadar illegal olarak İzmir'de faaliyet göstermiştir. Bu dönemde Celal Bayar da İzmir'de faal bir İttihatçıdır. 1913 yılında Doktor Nazım, Celal Bayar ile birlikte İzmir'de Halka Doğru gazetesini, toplam 52 sayı, çıkardılar. Gazetenin müdürü Celal Sahir Bey'di. Celal Sahir Erozan, daha sonradan Halk Evlerinin ünlü dergisi Ülkü'nün de müdürlüğünü yaptı. Annem bir gün güç durumda kalmış. O sırada Bayar Yalova'daymış. Yıl 1938. Bayar, Bahattin Şakir'in yakını diye annemle konuşmayı kabul etmemiş. Korkmuş, bir zarfın içine 150 lira koyarak göndermiş. Cenan Hanımefendi 1938 yılında Etfal Hastanesi'nde kanserden öldü. Ailenin emniyet sandığına borcu vardı. Ev hemen satıldı. 16 bin liraya elden çıkarıldı. Şimdi Ermeni okulu orası. Oğlu Alp Baha Erk Galatasaray'ı bitirdi. Üniversiteye gitmedi. Çalışmak zorunda kaldı. O da Ankara'da öldü. Alp'in 1964 yılında çektirdiği bir fotoğrafı var. Anneme, teyzesine göndermiş. Celal'in Almanya'da Köln'de öldü. Erk soyadını teyzeme Atatürk verdi. Teyzem sormuş ne olsun diye. Atatürk de Erk olsun demiş. 1. Bölüm. Bir komitacı doğuyor. Her gün biraz daha yalnız Robespierre ve Fransa biraz uğultulu. Yalnızdır akşamı yok edilen bir subay. Bilinmez ürkütülmüş atları ne çok sevdiği. Her yalnızlık biraz ihtilal. Çok şeyleri kadınlar için yaptım. Kadınlar. Onlar ki yokmuşum gibi sevdiler beni. Beğenmek, beğenilmek gibi ayrı kaldılar. Bir günde akşamdı. Ben o akşamı hiç unutmam. Her sessizlik biraz ihtilal. İşte bir tanrı evi. Kimler ki geçerken uğruyorlar. Sonra çılgınlar gibi kalabalığa, belki de yarı kalmış bir sevgiye koşuyorlar. Belki de her boyun eğdikleri, her diz çöküş, yavaşça bir ihtilal. Edip Cansever. İnkılapçı fikirlerle ilk temas. Bahattin Şakir 1870 yılında Bulgaristan'ın İslimiye kasabasında doğdu. Profesör Doktor Arslan Terzioğlu, Bahattin Şakir'in Berlin'deki mezar taşında doğum tarihi olarak 1878 yazdığını, ancak tıbbiyeden mezuniyet tarihinin Mirat-ı Mektebi Tıbbiye'de 1896-1312 olarak gösterildiğini, dolayısıyla 18 yaşında tıbbiyeden mezun olamayacağına göre bu tarihin yanlış olduğunu belirtmektedir. Bakınız Profesör Doktor Arslan Terzioğlu, yerli ve yabancı kaynaklar ışığında Doktor Bahattin Şakir'in Berlin'de öldürülmesi ve Ermeni tehciri meselesi, Talat Paşa'nın ölümünün 81. yıl dönümünde Uluslararası Teröre Bir Bakış Sempozyumuna sunulan bildiri, 15 Mart 2002 İstanbul. Babası Tüccar Abdullah Efendi'dir. Aile İstanbul'a göç ettikten sonra 1896'da Mektebi Tıbbiye-i Şahane'yi tabip yüzbaşı olarak bitirdi. Bahattin Şakir 1900 yılında Mektebi Tıbbiye-i Şahane'ye Tıbbi Kanunu Müderris Muavini, doçent olarak tayin edildi. Bir yıl sonra bu görevine ek olarak Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin özel hekimi oldu. Şehzade Yusuf İzzettin Efendi son derece kuruntulu bir kişiliğe sahipti. sürekli öldürüleceği kaygısını taşıyordu. Sarayı Abdülhamid'in hafiyeleri tarafından gözetim altında tutuluyordu. Doktor Bahattin Şakir, Abdülhamid devrinde böyle bir vazifenin pek tehlikeli bir şey olacağını bildiği halde bu teklifi kabul etmişti. Çünkü müstakbel padişahı meşrutiyete hazırlamak istiyordu. Tarihi tefrika, Bahaeddin Şakir Bey'in bıraktığı vesikalara göre İttihat ve Terakki, Milliyet yazı dizisi 10 Nisan 1934. Abdülhamid'in tüfekçi başısı Arnavut Tahir Paşa'dır. Yıldız Sarayı'nın korunması da Tahir Paşa'ya bağlı Arnavut askerler tarafından yapılır. Bahattin Şakir daha önce hekim olarak tedavisine çağrıldığı Tahir Paşa'nın eşi Cenan Hanımefendi'ye aşık olur. Bahattin Şakir'in Erzincan'a sürgün edilmesine bu aşkın neden olduğunu ileri sürenler de vardır. Bahattin Şakir, Tahir Paşa'nın ölümünden sonra Cenan Hanım'la evlenecek, iki oğlu olacak ve adlarını Alp ve Celasin, yakın arkadaşı Ziya Gökalp koyacaktır. Yahya Kemal, Bahattin Şakir'in sürgün edilmesini şöyle anlatır. Doktor Bahaeddin İstanbul'dayken Ahmet Celaleddin Paşa'nın Nişantaşı'ndaki konağına devam edermiş. Aynı zamanda Arnavut Tahir Paşa'nın zevcesi olan İstanbullu bir hanımla aşk ve alaka münasebetlerinde bulunurmuş. Bu yüzden silahşor Arnavutların küçük Çamlıca'da bir tecavüzüne maruz kalmış. Onlar tarafından sopalarla dövülmüş, bu maceranın bir neticesi olarak aynı zamanda da Ahmet Celaleddin Paşa konağının bir müdavimi olmak şaibesiyle damgalanarak tutuklanmış. Erzincan'a sürülmüş. Oradan Mısır'a kaçmış, Ahmet Celaleddin Paşa'ya iltihak etmiş. Nihayet onunla Paris'e gelmiş. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1986. Ahmet Bedevi Kur'an'da Bahattin Şakir'in sürgün edilmesini daha üstü örtülü biçimde fakat aynı gerekçeyle açıklar. Doktor Bahaeddin Şakir Bey, saray bendegahından Tahir Paşa'ya ait bir meseleden dolayı Erzincan'a sürülmüştü. Oradan Mısır'a kaçmış ve daha sonra Paris'e gelmiştir. Ahmet Bedevi Kur'an, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, Kaynak Yayınları, İstanbul 2000. Erzincan'a sürgün. Sürgünün nedenini yukarıdaki gerekçeyle açıklamak mümkün görülmemektedir. Başka kaynaklarda böyle bir iddia yoktur. Tam tersine, Doktor Bahattin Şakir, Paris merkezli cemiyetin İstanbul'daki en faal üyesidir. Bu dönemde Paris'te gizli yazışmakta ve inkılapçı düşüncelerinden dolayı Abdülhamid'in hafiyeleri tarafından izlenmektedir. 1904-1905 senelerinde Paris'te cemiyetin haberleşme işlerini Sami Paşazade Sezai Bey üstlenmişti. Cemiyetin İstanbul'daki üyeleri arasında en faal olanı Doktor Bahattin Şakir Bey'di. Bahattin Şakir Bey o esnada Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin hususi tabibi olduğundan onun sarayına sık sık gidip geliyor ve Yusuf İzzettin Efendi'nin arada sırada cemiyete nakden yardımını da temine muvaffak oluyordu. Milliyet Tarihi Tefrika 20 Haziran 1934. Doktor Bahattin Şakir Bey'in hususi tabip sıfatı ile daima Çamlıca'da Yusuf İzzettin Efendi'nin dairesine girip çıkması Abdülhamid casuslarının o kadar nazarı dikkatini çekmişti ki doktor nihayet bir gün tutuklanarak Bekir Ağa bölüğüne atılmış ve oradan Erzincan'a sürülmüştü. Milliyet Tarihi Tefrika 16 Mayıs 1934. Doktor Bahattin Şakir 1905 Temmuz ayının ilk günlerinde Yusuf İzzettin Efendi'nin Çamlıca'daki köşkünden çıkıp Üsküdar'a doğru yürürken kendisini izleyen Abdülhamid'in hafiyeleri tarafından yakalanır. Yakalanmadan önce Avrupa'dan gelen mektupları imha etmeyi başarır. Bekir Ağa bölüğünde 2 gün tutuklu kaldıktan sonra bir vapurla Trabzon'a, oradan da Erzincan'a gönderilir. Doktor Baha Bey'in sürgünü Mısır ve Paris'te hemen duyulur ve büyük üzüntüyle karşılanır. Doktoru çok seven Ahmet Celaleddin Paşa, onun Erzincan'dan kurtarılması için Trabzon'daki Terakki ve İttihat mensupları ile temasa geçer. Ahmet Rıza Bey ve doktorun hangi nedenden dolayı yakalandığını araştırır. Yakalanmanın nedenini doktorun Paris'e gönderdiği para yardımının Şurayı Ümmet gazetesinde yayımlanmasına atfeder. Ahmet Rıza Bey 15 Temmuz 1905 tarihli mektubunda şöyle demektedir. Korktuğum çıktı. Gelen Fransızca bir mektupta doktorun tutuklandığı ve Erzincan'a sürüldüğü bildiriliyor. Buna paranın Şurayı Ümmet'te ilanından başka bir sebep aramak hatadır. 2000 frankın Paris'e hangi vasıta ile gönderildiği araştırılmış, meydana çıkarılmıştır. Ben bu fikirde 15 senelik tecrübem üzerine ısrar edecek olursam bana müstebit deniliyor. Fakat vukuat nasılsa daima beni tasdik ediyor. Gazeteye bir şey yazılmamasını iki defa söylemiştim. Bundan sonra artık büsbütün müstebitçe hareket edeceğim. Arkadaşlarımın bana emniyetleri varsa beraber çalışırlar. Yoksa ben yine mesleğimde yalnız devam eder giderim. Milliyet Tarihi Tefrika 23 Haziran 1934. Firar. Cemiyetin Trabzon örgütü doktoru kurtarmak için hemen hazırlıklara girişir. 1905 Eylül ayında harekete geçilir. Bahattin Şakir Erzincan'dan kaçar, günlerce süren bir yolculuktan sonra atlı bir araba ile Trabzon'a gelir. Burada arkadaşları tarafından gizlenir. Doktor Imereti adındaki bir Fransız vapuruna bindirilecektir. Vapurun kaptanı Monsieur Boulle, birkaç yıl önce de damat Mahmut Paşa ile oğulları Sabahattin ve Lütfullah Beyleri İstanbul'dan kaçırmıştır. Hareket günü geldiğinde doktor bir sandalla vapura götürülür. Güvenliği için yanına bir başka cemiyet mensubu da biner. Bahattin Şakir vapurda Batum'dan binen bir Fransız gibi hareket edecek, başına fes giymeyecek, Türkçe konuşmayacak ve kimseye görünmemeye çalışacaktır. Doktor Bahattin Şakir kendisine ait eşyayı kameraya bırakmaz, kaptana teslim eder. Kamerata 5 lira bahşiş vererek soran olursa Batum'dan bindiğini söylemesini ister. Vapur İstanbul'dan geçecektir ve Abdülhamit'in hafiyeleri her yerde kol gezmektedir. Nitekim vapurda ünlü hafiyelerden Monsieur Mehmet Ziya bulunmaktadır. Hafiye doktordan kuşkulanır ve bir adamı vasıtasıyla kamerasını araştırır, bir şey bulamaz. Ancak doktorun Batum'dan değil, Trabzon'dan bindiği açığa çıkar. Ayrıca kamerasında Türkçe mektup yazarken görülmüştür. Doktor Bahattin Şakir'in firarda olduğu artık anlaşılmıştır. Vapur İstanbul'a yanaşınca hafiye doğruca Zaptiye Nazırı'na giderek durumu ihbar eder. Zaptiye Nazırı Saadettin Paşa bir nizamiye kaymakamını vapura göndererek doktoru dışarı çıkarmak için uğraşır. Bahabey karaya çıkmayı reddeder. Kaptan Boulle de doktoru teslim etmez. Zaptiye Nazırı'nın Fransız sefaretine başvurusundan da bir sonuç çıkmaz. Vapur içinde Bahattin Şakir İstanbul'dan Marsilya'ya doğru hareket eder. Daha önce sözünü ettiğimiz Bahaeddin Şakir Bey'in bıraktığı vesikalara göre İttihat ve Terakki başlıklı yazı dizisinde Doktor Bahattin Bey'in firarından sonra doğrudan Fransa'ya gittiği belirtilmektedir. Ancak başka kaynaklarda Bahattin Şakir'in önce Mısır'a kaçtığı ve buradan Ahmet Celalettin Paşa'nın maiyetiyle birlikte 1905 yılında Paris'e gittiği ifade edilmektedir. Paris günleri başlıyor. Bahattin Şakir Bey, Marsilya'dan hemen Paris'e geçer. Önce National Otel'e yerleşir. Daha sonra ucuz bir pansiyona geçecektir. 15 yıldan beri Paris'te, Cenevre'de, Mısır'da faaliyet gösteren Jöntürkler, Bahabey'in şahsında gayet ciddi çalışan, vazifesini bilen ve çalışmaktan yorulmayan kıymetli bir yardımcı kazanmış oluyorlardı. Bahattin Şakir'in firar öyküsü Le Figaro gazetesinde haber olarak çıkar. Otelden ilk mektubunu Ahmet Celalettin Paşa'nın katibi Diran Kelekyan Efendi'ye yazar. Kaçışını ayrıntılı anlatır. Kelekyan Efendi 26 Teşrini evvel Ekim 1905 tarihli yanıtında şöyle demektedir. Paris'e varışınızı müteakip gönderdiğiniz tafsilatlı mektubu memnuniyetle aldım. Teşekkürler ederim. Maceranızı, geçirdiğiniz kazaları okuduğum sırada erliğinizin, yiğitliğinizin yeni baştan hayranı oldum. Galebe çalmanız sizinle beraber bize de büyük bir şereftir. Hele Saadettin Paşa Haylazı'nın vapura gönderdiği sefire verdiğiniz cevaptan dolayı başkaca tebrike değersiniz. İstanbul'un sahte saray nezaketi hürriyet arayanların işine gelmez. Açık söz lazım. Verdiğiniz cevapta, kanlı padişahın kurduğu zulüm ve istibdat yüzünden kendi memleketimin sularında bir Fransız vapuruna, Fransız bandırasına sığınmaya mecbur olduktan sonra sen kim oluyorsun gibi sözler söylemeli ki o edepsizler kollarındaki yaldızlı şeritlerle kendilerini aldatmayıp mevkilerini anlasınlar. Bundan evvelki posta ile size harçlık olmak üzere 1000 franklık mandapost. Mandapost, Fransızca mödepost, posta havalesi, yazanın notu. Gönderdim. İsminizi yalnız Doktor Bahaettin diye kullanmayınız. İstanbul'da yaptığınız gibi Doktor Bahaettin Şakir suretinde kullanırsanız daha uygun olur. Bir de mektubunuzu daima taahhütlü olarak yollayınız. Çünkü yıldız usulleri Parislere, Kahirelere kadar sirayet ettirildi. Başkasının mektubunu çalmak, birisinin mektubunu sahte imza koyarak almak meşru işler gibi yapılıyor. Zat-ı haliniz Avrupa'da elçimiz olursunuz. Hem hastanelere devam hem de siyasiyatla iştigal edersiniz. Yapılacak iş çoktur. Paris'te cidden uğraşan bir elçiye kati lüzum vardır. Avrupa'da gördüğünüz adamların büyük bir kısmı entrika sayesinde yaşar. Bu gibi hokkabazlara karşı mümkün olduğu kadar ihtiyatlı bulununuz. Milliyet Tarihi Tefrika 24 Haziran 1934. Kelekyan Efendi, Bahattin Şakir'i kendi yanlarına çekmek istemektedir. Mısır ile Paris arasında fikir ayrılıkları vardır. Paris'te bulunan Ahmet Rıza Bey ile Doktor Nazım Bey, Ahmet Celaleddin Paşa'dan farklı düşünmektedirler. Bu ayrılık ileride daha da büyüyecek. Ahmet Celaleddin Paşa, Prens Sabahattin grubuna katılacaktır. Bahattin Şakir, Paris'te gördüğü duruma şaşırır. Jöntürkler darmadağınık, çeşitli gruplara ayrılmışlardır. Aralarında liderlik kavgası yaşanmaktadır. Bahattin Şakir'in buradan Trabzon'daki kavga arkadaşlarına gönderdiği mektuplarda yaşadığı hayal kırıklığı ve Ahmet Celaleddin Paşa'ya yakınlığı sezilmektedir. Trabzon'dan firarında çok yardımı dokunmuş olan Mihrabi, Bahattin Şakir'e yazdığı cevapta doktorun hala Ahmet Rıza Bey'i ziyaret etmemiş olmasına teessüf etmektedir. Doktor Bahattin Şakir'in tereddütü kısa sürecek ve Ahmet Rıza Bey'in yanında saf tutacaktır. Ancak Ahmet Celaleddin Paşa ile yazışmalarını sürdürecektir. Çünkü paşanın yardımından başka bir geliri yoktur. İttihatçı Doktorlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti bir anlamda bir doktorlar örgütüdür. Cemiyet tıbbiye, özellikle askeri tıbbiye de çok yaygın örgütlenmiştir. Askeri tıbbiye ordunun hekim ihtiyacını karşılamak üzere 2. Mahmut döneminde 1827 yılında kurulmuştur. İlk adı Tıphane-i Amire olan okul 1836'da Mektebi Tıbbiye, 1839'da da Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adını almıştır. İttihat ve Terakki'nin temelleri bu okulda atılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti Sultan Selim civarında Çukurbostan'da verilen bir kararla Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencilerinden İbrahim Temo, Harputlu Abdullah Cevdet, Kafkasyalı Mehmet Reşit, Bakülü Hüseyinzade Ali ve Diyarbakırlı İshak Sükuti tarafından 1308-1892 tarihinde kurulmuştur. Cemiyeti kurma kararının Demirkapı'daki eski tıbbiye mektebi odunluklarında yapılan bir toplantı sırasında verildiği de söz konusudur. Cemiyetin kitabet görevini Şerafettin Mamumi Bey yapıyordu. Kur'an adı geçen eser sayfa 94. İttihat ve Terakki'nin seçkin üyeleri arasındaki tıbbiyelilerden bazıları şunlardır. Doktor Nazım, Doktor Rusuhi, Doktor Bahattin Şakir, Hilali Ahmer Başkanı Doktor Esat Paşa, Işık, Doktor Akil Muhtar, Doktor Tevfik Rüştü Aras, Doktor Abdülhak Adnan adı var, Doktor İbrahim Tali, Öngören, Doktor Nihat Reşat. Doktor Bahattin Şakir'le birlikte Ahmet Celaleddin Paşa'nın maiyetinde Paris'e gelen Doktor Nihat Reşat, Belger, Paris'teki bölünme sırasında Prens Sabahattin'in yanında saf tutacak, iddiatçı düşmanlığı onu Mahmut Şevket Paşa'nın suikastına karışmaya kadar götürecektir. Tıbbiyelilik bir ruh, bir bilinç ve bir terbiyedir. Cehalete, taassuba, geriliğe, yoksulluğa, ezilmişliğe, gericiliğe ve istibdada karşı direniştir, savaşımdır, hürriyeti aramadır. Mülkiye'nin kalıtçısı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin öğrencileri ve yetişenleri mülkiyeli sıfatıyla. Cumhuriyet öncesinde ilerici ve devrimci harekette çok önemli yerleri olmadığı halde mülkiye ve mülkiyeli ruhunu abartıyla yaşatmak istemektedirler. Oysa bu hareketlerin kaynağı, sahibi ve itici gücü tıbbiye ve tıbbiyelilerdir. Profesör Doktor Tahir Hatipoğlu, Jöntürklerden Son Türklere Tıbbiyeli, Otopsi Yayınları İstanbul 2002. Kendisi koyu bir iddiatçı düşmanı olan Hasan amca, Hasan Vasfi, tıbbiyeliler arasında inkılapçı fikirlerin yaygınlığını şöyle açıklar. Bu tahsil ne derece karanlık bir muhit ve zaman içinde olursa olsun, insanları realiteye daha kuvvetle yaklaştırmak kabiliyetindeydi. Tıp talebesi hakikati sezmekte daha büyük bir ehliyet gösteriyordu. Sultan Hamid de bunu çok iyi anlamıştı. Onları daima şüpheli ve itimada layık olmayan bir bakışla görürdü. Tıp tahsili bu maddeye ve realiteye dayanan mevzu üzerinde çalışanları daha kuvvetli hayalden ayırıyor, hakikate yaklaştırıyor denebilirdi. Türk İleri Hareketi'nde en büyük fikir ve hareket adamlarını daha ziyade bu topluluk içinde bulmanın sebebi hiç de aynı olmadığı halde maddi prensiplere dayanan bir fakültenin ihtiva ettiği bütünde aramalı. Hasan amca, doğmayan hürriyet, bir devrin iç yüzü. 1908-1918, Arba Yayınları, İstanbul 1989. Genç, ateşin mizaçlı tıbbiyelilerden birçokları sürgünlerde çürütülmesine rağmen tıbbiyede, serbesti ruhunu, istibdattan nefreti, millet aşkını söndürmeye imkan olamadı. Her yerde göklere çıkarılan, padişahım çok yaşa nidaları, tıbbiye bahçesinde havuzun etrafındaki ağaçların tepesine kadar bile yükselemezdi. Selam esnasında dahiliye zabitleri tıbbiyeyi bu duaya iştirak ettirirlerdi. Fakat bazen bu dua bedduaya dönüşürdü. Süleyman Kani İrtem, Yıldız ve Jöntürkler, İttihat Terakki Cemiyeti ve Gizli Tarihi, Temel Yayınları, İstanbul 1999. Askeri tıbbiye öğrencileri ise Osmanlı İmparatorluğu'nun düzeniyle okullarında gözlerini açan 19. yüzyıl Avrupa materyalizminin koyduğu eserler arasındaki farkları uzlaştırılmayacak kadar geniş sayıyorlardı. Kendi çevreleriyle yeni keşfettikleri alem arasındaki kontrast kolayca aktivizme kaymalarını sağlayabiliyordu. İttihat ve Terakki'nin en aktivist unsuru fen tahsili görenler arasında çıkmıştı. Şerif Mardin, Jöntürklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınları İstanbul 1983. Müthiş bir komitacı doğuyor. Bahattin Şakir, Paris Tıp Fakültesi'nde Profesör Tinot ve Profesör Bruerdel'in yanında adli tıp ve psikiyatri alanlarında ihtisasını tamamlar. Paris'te Doktor Nazım'la 1905 yılında tanışacak ve dostlukları ve mücadele arkadaşlıkları ölene kadar sürecektir. Doktor Nazım'la tanışmasından sonra Bahattin Şakir'in hayatı bütünüyle değişecek, artık tüm yaşamı örgütüyle birlikte geçecektir. Bahattin Şakir'i Bahattin Şakir yapan Doktor Nazım'dır. Bir insanın diğer bir insanı nasıl değiştirdiğini gözümle gördüm. Bahattin Şakir, hafif ruhlu, zen dost, eğlencesine düşkün, kumara meraklı, şık zevk ve hevesine tabi bir adamdı. Nazım bu adamı tanıdı. Ona kendi ihtirasını zerk etti. Onu kendi tabiatıyla karıştırdı. Kısacası ondan bilinen Bahattin Şakir'i çıkardı. Bahattin Şakir, Nazım'la sıkı dost olduktan sonra göze çarpan bir farkla değişti. Lakin böyle değişen bu adam Paris'te uyumuş kalmış olan genç Türklüğü diriltmeye başladı. Doktor Bahattin o zaman hafif, hoş, zevk ve hevesine tabi bir insandı. Bu insanı Doktor Nazım nasıl değiştirdi, nasıl müthiş bir komitacı etti? Doktor Bahattin, Doktor Nazım'ı tanımasaydı olduğu adam olmaz, gördüğü işleri görmez, uğradığı akibete uğramaz, o zamandan beri az kişinin tanıdığı bir doktor olarak bir tarafta yaşardı. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, sayfa 122.